O dönemde mesela Mucize'de Hazreti Muhammed'i birçoğu tanıyorlar. Onun arka planını biliyorlar, bilgi dünyasını biliyorlar. O dönemdeki birçok insan için Peygamberimizin Kur'an'ı söyleyemeyeceğine tanıklık etmek başlı başına bir Kur'an'ın mucizesiydi. Böyle bir kitabı, böyle ifadeleri bu Muhammed söyleyemez diye tanıklık etmezdi. Fakat bugün de biz baktığımızda mesela Kur'an'da ben tabii birkaç tane örnek verebilirim. Bazı olağanüstü şeylere tanıklık edebiliriz. Nedir mesela? Kur'an'ın çizdiği kozmoloji anlayışı müthiş bir kozmoloji anlayışı var. Baktığımız zaman çok uzun dönemler mesela bu evrenin ezeli olduğu, sonsuza dek var olacağı, yıldızların sonsuza dek var olacağı söylenmiş. Mesela bu kıyametle ilgili meseleler. Ama bir bakıyoruz şeyde Kur'an'da çok açık bir şekilde bu evrenin sonunun geleceği, yani halkı nasıl kıyamet diye andığı, Kur'an'ın saat dediği o konuda mesela Kur'an'ın bir tarifi var. Aslında bu baktığınızda oldukça mucizevi bir şey. Kur'an yıldızların ışıklarının söndürüleceğini söylüyor. Denizlerin kaynatılacağını söylüyor. Sonunun geleceğini söylüyor. Biz bir bakalım. Peygamberin döneminde ve çok geniş bir yüzyılda hakim olan kozmoloji, insanlar dedeleri böyle statik bir evrene tanıktılar diye, dedelerin dedesi aynı evreni gözlüyorlardı diye, bu evrenin sonu nasıl gelir akıllara almıyor. Yani böyle bir şey olamaz diyorlar. Ve Peygamberimize de o dönemde bunu söylemek hiçbir avantaj getirmiyor. Ama bugün biz bilimin bize sunduklarını anlıyoruz ki aynen Kur'an'da geçtiği gibi yıldızların bir gün sonunun gelmesi kaçınılmaz. Kur'an güneşin sonuna geleceğine Tekvir suresinde dikkat çekiyor. Güneşimizin de bir gün sonunun geleceğini biliyoruz. Ama dikkat edin, bunun söylendiği dönemde Arap Yarımadası'nda, o dönemde mesela Japonya'da Şintolar güneşi bir tanrı olarak görüyorlardı. Yani güneşi tanrılaştırdığı dönemde insanların güneşin ve yıldızların sonunun geleceğini söylenmesi o dönem için olağanüstü bir hadise. Aynı zamanda bu evrenin sonuyla ilgili Kur'an'ın kozmoloji açısından söylediği şey enteresan. Peki evrenin başlangıcına gidelim. Kur'an göklerin yerin hepsinin bir arada olduğunu söylüyor. Göklerle yer bitişikti. Biz onları ayırdık diye geçiyor Enbiya 30. ayette. Zariyat suresinde sürekli evrenin genişlediğini söylüyor. Evrenin genişlediği fenomeni ancak 1920'li yıllarda teleskopların devreye girmesiyle ve Einstein'ın formüllerinden yola çıkarak işte George Lemet ve Alexander Friedman'ın teorik bazda, Hubble'ınsa gözlemsel bazda bulduğu bir şey. Dikkat edin, 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Ve tarih boyunca bir kısım felsefeciler sonsuz genişlikte bir evrenin varlığını savundular. Bir kısım felsefeciler de Aristoteles gibi sınırlı, adeta demirden duvarları olan bir evrenin varlığını savundular. Adeta elinizi çıkarsanız o demirden, sınırlardan dışarı çıkamayacak bir evreni savundular. Kur'an bunların dışında sürekli genişleyen statik bir evren modeli çizdi. Ve bu Kur'an'da duruyor işte, 1400 yıl önce yazıldı. Ha, bu dönemde bizim bir tanıklık edebileceğimiz bir mucize. Diğer taraftan jeolojiyle ilgilenenler için bir bakıyorsunuz Kur'an, dağların işte kökleri olduğuna işaret var. Dağları kazık gibi çakıldığını söylüyor. O dönemde kazık için kullanılan ifadeler çadır gibi. Yani özünde aslında kendi kökünden güç alan bir şey. Bugün de biz dağların biliyoruz ki dışarıda gözüken kısmının 7-8 katı aşağıda var. Mesela Kur'an orada öyle mucizevi bir ifadeyle mesela onların öyle kökleri olacağına ilgili bir işaret içinde taşıyor. Bir bakıyoruz Kur'an diğer taraftan denizlerle ilgili bahsediyor bir yerde, bir karanlıktan bahsederken. Öyle bir karanlık ki, dikkat edin, kopkoyu karanlıklar için Kur'an denizlerin dibine örnek veriyor. Ve dalga üzerinde dalgalardan bahsediyor, karanlıklar üzerinden. Yani mesela bu bizim bugünkü anlayışımızla Kur'an niye dediğini anlaması, hatta o dönemdeki insanların anlaması, yani deniz altını iyi bilmeyen birisi için anlaşılmaz bir şey. Niye? Çünkü biz denizin altına bakınca karanlık bir şey görmeyiz ki, kapkaranlık bir şey. Değil mi? Kapkaranlık için hangimiz denizin altını örnek veririz? Oysa mesela biz şu anda biliyoruz ki denizlerde ışık kırıla kırıla belli bir yerden sonra, 40 metreden falan sonra hiç aşağıya inmiyor. Ve dünyanın dörtte üçüne yakın denizlerle kaplı. Dünyanın aslında en çok karanlık bölgelerin olduğu yer denizlerin altı. Çünkü önemli bir kısmı 40 metrenin altında denizlerin. Ve Kur'an'ın aslında orada karanlıklar için denizin altını seçmesine bir incelik olduğunu görüyoruz. Ve dalga üstünde dalgadan Kur'an'da bahsediyor. Gerçekten de denizlerde dip dalgaları da var.
Bilimsellik olduğu görülüyor.
Evet.
Şunu söylemek istiyorum.
Dikkat edin, ben yanlış anlaşılmasın. Kur'an'ın mucizesi bu tip şeyler olduğunu söylemiyorum.
Hayır, hayır, doğru bugün, yere doğru yere geliyor. Yani peygamberin bir şey göstermesi değil,
işte
kitabın
şey,
mucizeleri göstermesi yani.
Göstermek her zaman işe yaramayabiliyor, Okan Bey. Bakın, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman izleyicilerimiz Hazreti Musa'nın kavmine gösterdiği mucizeleri okuyabilirler Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa pek çok mucize gösteriyor kavmine ve kavmini Mısır'dan çıkartıyor. Kısa bir süre, 40 gün kadar Tur Dağı'na vahiy almak üzere çıktığında kavmi o kadar mucizeye tanıklık etmesine rağmen bir buzağı heykeli oluşturuyorlar ve ona tapınmaya başlıyorlar. Yani bu kadar mucize görmüş insanların herhalde hiç şüphe duymadan tam anlamıyla gerçek manada iman etmesi bekleniyor.
Ama yeni nesil, yeni nesil yani, ne yapacak? Özür dilerim, bir reklama gireceğim, bir de şunu söylemek istiyorum
hemen. Emre'nin dediğine benzer bir ayet var, onu destek için söyleyeyim de, sen bizi büyülemek için ne delil getirirsen getir biz seni inkar edeceğiz diyor bir kısmı peygamberimiz.
Onlar da ayet olarak veriyor. Gözlerimiz büyülendi
de. Bir de şunu söylemek.